Ayrım 3. Neden öldürüldüler kurşunlar hepimize? Orhan Tüleylioğlu. Onat Kutlar. 25 Ocak 1936, 11 Ocak 1995. Gaziantep'li bir ailenin çocuğu olan Mehmet Arif Onat Kutlar, babasının yargıç olarak görev yaptığı Alanya'da 25 Ocak 1936'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. Sonraki yıllarda ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine devam etti. Eğitiminin son yılında mezun olmayı beklemeden felsefe eğitimi için Paris'e gitti. Türkiye'ye döndüğünde Doğan Kardeş dergisinde sekreterlik yaptı. 1956 yılında A dergisinin, 1965'te ise Türk Sinematek Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. 1976 yılına kadar da aynı derneğin yöneticiliğini yaptı. 1965'te evlendiği Sevil Akdoğan'dan iki oğlu oldu. Kuruluşundan başlayarak İstanbul Film Festivali Düzenleme Kurulu, 1981'den ölümüne kadar İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim ve İcra Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 1978'de Kültür Bakanlığı Sinema Yapım ve Gösterim Merkezi'nin kuruluş çalışmalarında yer aldı. 1952'de çeşitli dergilerde çıkan şiirleri ve hikayeleriyle tanınmaya başlanan Onat Kutlar, edebiyattaki özgün yerini Türk Dil Kurumu Öykü Ödülünü kazanan İshak adlı kitabıyla aldı. Denemeleri, Yeter Ki Kararmasın, Bahar İsyancıdır, şiirleri, Peralı Bir Aşk İçin Divan ve Unutulmuş Kent adıyla yayımlandı. 1960'tan başlayarak aralıkla Meydan, Yeni Sinema, Milliyet Sanat Dergisi, Papirus, Hürriyet Gösteri gibi dergilerde yazdığı sinema yazılarından bazılarını Sinema Bir Şenliktir adlı bir kitapta topladı. André Breton'un tiyatro metnini Hüseyin Baş'la 1989'da Furuk'un Sonsuz Gün Batımı adlı şiir kitabını Celal Hosrov Şahi ile birlikte dilimize kazandırdı. 1996 yılında Unutulmuş Kent adlı şiir kitabı Fransa'da Rayomon Vakfı tarafından Fransızca olarak yayınlandı. 1979'da Yusuf ile Kenan, 1979'da Hazal ve 1982'de Hakkari'de Bir Mevsim adlı filmlerin senaryolarını yazdı. Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmış olan Gündemdeki Konu ve Gündemdeki Sanatçı adlı yazıları yine aynı adla 1995'te ölümünden hemen sonra yayınlandı. Sinematek Derneği'ndeki çalışmalarından dolayı 1975 yılında Polonya'dan Kültür Nişanı, 1994 yılında da Fransa'dan Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres nişanı verildi. Hiç yayınlanmamış hikayelerinin de yer aldığı Kara Meke adlı kitabı 2009'da yayınlandı. Cumhuriyet Gazetesi yazarı, şair, senarist, eleştirmen Onat Kutlar, 30 Aralık 1994 günü Taksim'deki The Marmara Oteli'nin giriş katındaki Opera Pastanesi'ne konulan bombanın patlaması sonucu ağır yaralandı. Arkeolog Yasemin Cebenoyan yaşamını yitirdi. Kutlar, hastanede sürdürdüğü yaşam mücadelesini 11 Ocak sabahı saat 9.02'de kaybetti. Yılbaşından bir gün önce eşi Filiz Kutlar ile evlilik yıl dönümünü kutlamak ve dostlarıyla buluşmak üzere saat 18.30'da Opera Pastanesi'ne, Kafe Marmara'ya giden Onat Kutlar, 15 dakika sonra bir pantolonun cebine bırakılan bombanın patlaması sonucu ağır yaralandı. Bombalı saldırıdan sonra yarım saat gecikmeli gelen ambulansla Amerikan Bristol Hastanesi'ne kaldırılan Onat Kutlar, tomografi çekildikten sonra saat 21'den 02'ye dek süren yaklaşık 6 saatlik bir ameliyata alındı. Patlama sonrası dalağı yırtılmış, pankreasın kuyruğu kopmuş, karın kesimi büyük bir darbe almış, omuriliği zedelenmişti. Doktorlar ameliyat sonrası yaşamsal tehlikenin sürdüğünü ve bundan böyle yürüme olasılığının hemen hemen hiç olmadığını açıkladılar. Ancak tüm müdahalelere rağmen Kutlar olaydan 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kutlar'ın ölümünden sonra hastane yetkilileri düzenledikleri basın toplantısında Kutlar'ın birden fazla organın yetersizliği sendromu nedeniyle ölüme yenik düştüğünü söylediler. Kutlar'ın cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Kutlar'ın ölüm haberini alan dostları hastaneye akın etti. 12 gün Kutlar'ı ve ailesini yalnız bırakmayan birçok sanatçı ve yazar Amerikan Hastanesi'ne gelerek başsağlığı dileklerini ilettiler. Hastanede bulunan sanatçılar daha sonra patlamanın olduğu The Marmara Oteli önüne giderek Yasemin Cebenoyan ve Kutlar'ın yaşamlarını yitirmesine neden olan bombanın bulunduğu yere karanfiller bıraktılar. Bu arada Emniyet Müdürü yardımcısı sanatçılara engel olmak isteyince sanatçılar, "Siz görevinizi yapın, katilleri yakalayın, şeriat özlemi içinde olanlara engel olun," diyerek tepki gösterdi. Akşam gazetelerinde yine aynı yerde bir grup sanatçı, Onat Kutlar için düzenlenen bir masanın çevresine karanfiller bırakıp mumlar yaktılar. Yiğidim aslanım burada yatıyor türküsünü söyleyen sanatçılar gözyaşları içinde sessizce dağıldılar. Büyük patlama. Olay saatlerinde Kafe Marmara'da akademisyen yazar Füsun Akatlı da bulunuyordu. Olaydan yara almadan kurtulan Akatlı o günü bir TV programına şöyle anlattı. 30 Aralık 1994 günü saat 5:30-6 arası bir saatte arkadaşlarımla buluşmak üzere Marmara Kafe'ye gittim. O sırada şehir tiyatrolarında baş dramaturg olarak görev yapmaktaydım. Üç tiyatrocu arkadaşımla orada buluştuk. Ertesi gün yılbaşıydı. Yılbaşını bir gün önceden kutlayalım gibi bir amacımız vardı. Daha sohbeti koyultamamıştık. Bir güzel müzik eşliğinde oturuyor ve neşeli bir şekilde yeni yıla hoş bir giriş yapacağız diye beklemekteydik. O sırada Onat Kutlar geldi. Onat Kutlar çok eski arkadaşım, 25-30 yıllık arkadaşım. El salladı ve hemen oradaki, bizden birkaç masa ötedeki bir masaya oturmak üzereydi. Bana da işaret etti gel diye. Ben de yine el işaretiyle biraz sonra geleceğimi bildirdim. Gülüştük, selamlaştık ve o oturdu. Biz pencere kenarındaydık. Bizden 4-5 belki 6-7 masa ötede de Onat Kutlar oturuyordu. Pastanenin giriş kapısına nispeten daha yakın bir yerdeydi. Biz daha uzak kalıyorduk. O gün ve o akşam üzeri herhangi bir akşam üzeri gibi başladı. Herhangi bir şekilde normalden farklı tuhaf sayılabilecek hiçbir işaret yoktu. Birdenbire büyük bir patlama sesiyle bir şok meydana geldi. O kadar. Sadece büyük bir ses ve basınç etkisi hatırlıyorum. Büyük bir patlama sesi ve büyük bir hava basıncı. Adeta insanın kulaklarına basınç yapan bir hava akımı gibi bir şey hissettim. Aynı anda da sisimsi beyaz bir duman kapladı ortalığı. Bomba diye düşündüm. Başka bir şey düşündürtmeyecek bir sesti. Dışarı doğru çıkarken, yolu yarılamışken birdenbire masada gazetelerimi ve bir de kitabımı unutmuş olduğumu hatırladım. İşte böyle tuhaf şeyler oluyor. Neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu şok anlarında ayırt edemeyebiliyorsunuz. Gazeteler okunmamıştı. Kitabım da orada kaldı diye geri döndüm. Gazetelerimi aldım ve tekrar kapıya yöneldiğimde bu sefer bir önceki yürüyüşümde göremediğim, eğilmiş, iki büklüm olmuş siyahlı bir kadının oturmakta olduğunu gördüm. Onun önünde durakladım çünkü tamamen kendi dizlerine kapanmış ve iki büklüm olmuş şekilde duruyor ve hiç kıpırdamıyordu. Kendisine seslendim, dokundum ve o anda kafamdan geçen, acaba yaralı mı, acaba ölmüş müdür oldu. Etrafıma bakındım, yardım isteyebileceğim kimse var mı diye. Bir panik halinde dışarıya koşuşturan insanlar vardı sadece. Yardım edin gibi bir çağrıda bulunmama kalmadı. Oradan bir görevli yani garson gibi birisi, geliyor ambulans geliyor, siz çıkın terk edin dedi. Benim de o sırada kolum kırıktı. Henüz geçmekteydi ama kullanamıyordum. Daha sonra Yasemin Cebenoyan olduğunu öğreneceğim o genç hanımı hareket ettirebilir miyim ya da canlı olup olmadığını anlayabilir miyim diye sağ kolumun yardımıyla bir iki harekette bulundum ve doğrusu pek bir sonuç alamadan da yanından uzaklaştım. Dışarıya o siyahlı kadının ne şekilde çıkacağını, yaşıyor mu, yaşamıyor mu, yaralı mı, ambulans onu alırken görmek üzere kapının önünde kalıp bekledim. Bu bekleme sırasında daha önce Onat'la selamlaşmış olduğumuz ve Onat'ın da oralarda olması gerektiğini hatırlayarak etrafıma bakındım. Yanımdaki birkaç kişiye de Onat'ı gördünüz mü diye sordum. Sonra seslendim birkaç kez, Onat, Onat diye bağırdım. Çünkü etrafımızda bir kalabalık oluşmuştu ve ben kendisini seçemiyor olabilirdim. Bir cevap gelmedi. Tanımadığım biri, Onat Kutlar içeride yatıyordu dedi. Böylece ikinci bir yaralı veya kurban ihtimali daha belirmiş oldu. Biz dışarıda bekleyişimizi sürdürdük. İçeri girip içeridekilere bakmak isteyenlere ya da unutmuş olduğu eşyaları almak isteyenlere izin verilmiyordu artık. Kapıyı tamamen güvenlik altına almışlardı. Başta adını bilmediğim için siyahlı kadın diye tanımladığım kişiye çağrılan ambulans onu alıp götürdüğünde daha farkına varılmamış başka yaralı olup olmadığının. Bize böyle söylendi. Ben doğrudan doğruya Onat'ı göremedim. Ama epey bir süre sonra Onat ikinci bir müdahale ile götürüldü. Şimdi de Onat'ı aldılar dedikleri zaman aradan rahat 10 dakika filan geçmişti. Cam kırıkları başta benim dikkatimi çekmedi. İkinci seferde gazeteleri almak için girdiğimde fark ettim yerlerin ufak ufak cam kırıklarıyla dolu olduğunu. Dışarı çıkan insanların pek çoğu bir bağırış çağırış halindeydi doğrusu. Bir müddet olay üzerine konuşulduysa da kimmiş, neymiş, neden patlamış gibi soruların yanıtı uzun süre alınamadı. Yalnız çıkarılan kızın yolda kan kaybından öldüğüne dair bir bilgi ulaştı. Tepkiler. Amerikan hastanesine 2 haftaya yakın bir süre yaşam savaşımı veren Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Onat Kutlar'ın ölümü, kamuoyunda derin bir üzüntü yarattı. Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlar telefon, faks ya da yayınladıkları mesajlarla başsağlığı dilediler. Tepkilerde sanat, özgürlük ve barış tutkunu olan Onat Kutlar'ın daha güzel bir dünya için yaşamı boyunca ortaya koyduğu mücadelenin yanı sıra düşünceleri ve geride bıraktığı eserlerin kendisini ölümsüzleştirdiği vurgulanarak, Türkiye'nin Kutlar'ın ölümüyle örnek bir düşünce adamını kaybettiği görüşü dile getirildi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yayımladığı mesajda, menfur bir saldırı sonucu ağır yaralanan değerli yazar ve sinema eleştirmeni Onat Kutlar'ın vefatını teessürle öğrendim. Onat Kutlar'a Allah'tan rahmet, Cumhuriyet Gazetesi'ne ve sanat camiasına başsağlığı dilerim, dedi. Cumhurbaşkanlığı Demirel ayrıca Onat Kutlar'ın eşi Filiz Kutlar'a da bir başsağlığı mesajı gönderdi. Başbakan Tansu Çiller, Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi Berin Nadi ile genel yayın yönetmeni Orhan Erinç'e birer başsağlığı telgrafı gönderdi. Kültür Bakanlığı Müsteşarı Profesör Doktor Emre Kongar, Cumhuriyet'e gönderdiği başsağlığı mesajında, yazar ve sanat dünyası çok önemli bir mihenk taşını kaybetmiştir. Anısını daima sevgiyle, saygıyla yaşatacağız. Faili meçhul cinayetlere eklenen bu son olay, utanç halkalarına eklenmiştir. Sorumluların bir an önce bulunması dileğiyle gazeteniz çalışanlarına başsağlığı dilerim, dedi. Fransa Kültür Bakanı Jacques Toubon, yayımladığı mesajda hoşgörünün ve inancın gazetecisi olarak nitelendirdiği Kutlar'ın bir entelektüel olduğunu belirtti. Bakan, Kutlar'ın ölümüyle bir kez daha fanatizme kurban verildiğini vurgulayarak, Kutlar'ın bütün dostlarına başsağlığı diliyorum, dedi. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ise mesajında, Onat Kutlar'ın terör eylemi sonucu kurtarılamayarak vefatından derin bir üzüntü duydum. Kutlar'ın ölümü sanat dünyamız ve basınımız için büyük bir kayıptır. Acınızı paylaşır size ve şahsınızda ailesine, tüm Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarına başsağlığı ve sabır dilerim, görüşlerini dile getirdi. Kutlar'ın kurumlaşmasında büyük emeğinin geçtiği, uzun yıllar yönetim, danışma ve icra kurullarında görev yaptığı İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın başkanı Şakir Eczacıbaşı ise yaptığı yazılı açıklamada, Onat Kutlar, Türkiye'nin aydınlığa, uygar yaşama kavuşması için ömrü boyunca uğraş verdi, dedi. Onat Kutlar'ın ölümüyle kendisinin 30 yıllık bir dostunu, Türkiye'nin ise örnek bir aydınını yitirdiğini vurgulayan Eczacıbaşı, Kutlar'ın bir terörist bombası nedeniyle yaşamını yitirmesi acımızı daha da arttırıyor. Çünkü terörizm, her şeyin kaynağını, insan sevgisinde arayan Onat Kutlar'ın en çok acı duyduğu sorundu biçiminde görüş bildirdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli, yönetim kurulu adına yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi. Kutlar'ın ölümü sanat ve düşünce dünyamız ile basın için büyük bir kayıptır. Böylesine yetişkin insan değerlerimizi kör teröre kurban etmek, demokrasimiz için de toplumumuz için de utanç vericidir. Akıl almaz bir çözümsüzlük ve atalet içinde binlerce insanı teröre harcayan toplumumuz artık kendine gelmelidir. Terörü durdurmak için başta hukuk devletinin tüm kurumları olmak üzere toplumun tüm katmanları seferber olmalıdır. PEN Yazarlar Derneği Başkanı Şükran Kurdakul ile Genel Sekreter Alpay Karabacalı, Kutlar'ın ölümünün ardından şu açıklamayı yaptılar. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın emperyalist saldırganlara işbirliği yapan şeriatçı barbarların uzantıları, Onat Kutlarımıza kıydılar. Onat'ın anısı önünde uygarlık savaşımında bir adım bile geri çekilmeyeceğimize söz veriyoruz. Terör içindeyim. Onat Kutlar olaydan bir süre önce kaleme aldığı, herkesin kaybettiği tek oyun başlıklı yazısında terör konusunu ele alıyor ve şunları söylüyordu. Terörün anlamı ve kapsamı onu kullanana göre değişmez. Giyotinin bıçağı kutsal kralı vatansever ve bozulmaz Robespierre'i hayalci olan Şeniye'yi, serseri Sankulolardan birini ya da hain İsviçreliği aynı umursamazlıkla keser. Tıpkı Güneydoğu Anadolu'da şiddetin gencecik askerleri, küçücük çocukları ve Kürt gençlerini aynı umursamazlıkla yok ettiği gibi. Hiçbir şiddette kazanan yoktur. Herkesin birden kaybettiği tek oyundur terör. Korkunç bir oyundur. Andre Şeniye'nin öldürülmesiyle ilgili söylenceler vardır. Bunlardan birine göre ünlü şair kafasını demirin aralığına koymadan önce bağırmış, "Bu kafada bir şeyler vardı." Evet, her öldürülenle bir evren yok edilir. Hiçbir kutsal amaç, hiçbir ideoloji, hiçbir hak, hiçbir öfke, hiçbir yetki doğrulamaz öldürmeyi. Kralın ve soyluların gaddar köpekleri kadar halkın temsilcileri, dağlılar da düşünmelidirler bunu. Günlerdir çıkıp İstanbul'un sessiz ve eski sokaklarında dolaşmak istiyorum. Hava ağır ağır serinliyor. Eylül geliyor. İyi güz günleri, barış. Ama çıkamıyorum. Nereye yürüsem ayağıma kan bulaşıyor. Terör içindeyim. Öfkenle çoğalacağız. 12 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi "Öfkenle çoğalacağız" manşetiyle çıktı. Gazetenin birinci sayfasını tümüyle Onat Kutlar'a ayıran Cumhuriyet Gazetesi'nin "Acımız ve Yolumuz" başlıklı başyazısında şu görüşlere yer verildi. Arkadaşımız Onat Kutlar'ın gözlerini yaşama kapamasında belirleyici olan terörün ülkemizde artık ortak yaşamın göstergesine dönüşmesi, politikayı, ekonomiyi ve daha da ötede demokrasiyi ipotek altına almasıdır. Uğur Mumcu'yu 2 yıl önce 24 Ocak günü teröre kurban vermiştik. 12 gün sonra bu ölümün ikinci yıl dönümüdür. Şimdi de yazarımız Onat Kutlar'ı yitirmenin acısı içindeyiz. Geçmiş yıllara doğru uzanırsak, Cavit Orhan Tütengil, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy'u kanlı bir Kırım'ın birbirine eklenen kurbanları olarak görüyoruz. Bu arkadaşlarımızın tümünde ortak bir özellik var. 1923 Aydınlanma Devrimi'nin laiklik ilkesini Cumhuriyet'in sayfalarında kalemleriyle savunanlar bir bir öldürülüyor ve şu güne kadar hiçbirinin katili bulunamadı. Bu cinayetler dizisinin son halkası sevgili arkadaşımız Onat Kutlar oldu. Gerçekte bu kanlı cinayetlerin hedefinin Cumhuriyet Gazetesi'nin kimliğiyle sınırlanmadığını herkes biliyor. Hedef, laik Türkiye Cumhuriyeti'dir. Atatürk'ün aydınlanma devrimidir. Ama devlet, hükümet, siyasal iktidar elini kolunu bağlamış, çaresizlik içinde oturuyor. Hiçbir şey yapamıyor, ne cinayetleri aydınlatabiliyor, ne de yeni cinayetlerin işlenmesini engelleyebiliyor. Uğur Mumcu suikastında faillerin bulunacağı yolunda namus sözüyle güvence verenler, bugünkü köşelerinde sessiz sedasızdırlar. Ağızlarını açamıyorlar. Konuştukları zaman da ne yazık ki gerçek dışı laflarla kamuoyunu oyalamaya çalışıyorlar. Sevgili Onat Kutlar'ın acı ölümü karşısında dünden bugüne olan bitenleri düşündükçe karamsar olmamak elde değil. Ne var ki biz yolumuzda yürüyeceğiz. Onat Kutlar'ın kişiliğinde simgelenen aydınlık, özgürlük, çağdaşlık, güzellik, sanat kavramlarını ülkece özümsemenin ne kadar güç olduğu tarihsel bilinci olanlar bilirler. Uygarlığın ne kadar pahalı olduğu insanlık tarihinin sayfalarında yazılıdır. Eğer uğurlara, onatlara layık olmak istiyorsak bu yoldaki uzun yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Zaten bir başka yol insanlıkta şimdiye dek keşfedilmemiştir. İbda C. üstlendi. Kutlar'ın tedaviye alındığı Amerikan hastanesinde omuriliğine saplanan cam parçaları nedeniyle felç olup ölümle pençeleştiği saatlerde gazeteleri arayan bir kişi saldırıyı İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi İbda C. örgütü altında üstlendi. İstanbul'da yılbaşı öncesi ve yılbaşı gecesi terör estirmeye kararlı olduğunu medya kuruluşlarına yaptıkları duyurularla bildiren İbda C. örgütü adlı aşırı İslamcı örgüt, yayın organı olan Taraf dergisinin 30. sayısında yılbaşı etkinliklerinin günah olduğunu ve katılanların cezalandırılacağını duyurdu. Derginin aynı sayısında The Marmara Oteli ile çok sayıda eğlence merkezinin de bulunduğu bir liste yayınlanarak buralara karşı bombalı saldırılara girişileceği belirtildi. Bu tehdit dolu yayınlar gazeteler ve televizyonlarda da haber olarak yayımlandı. 29 Aralık gecesi ilk olarak Taraf dergisindeki listede yer alan ve Taksim'de bulunan bir birahaneye konan ses bombası patladı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayı aynı akşam İbda C örgütünün militanları üstlendiler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri bu saldırıdan sonra soruşturma sürüyor açıklaması yaptılar. 30 Aralık 1994 günü bu kez de yine dergide yayımlanan listede yer alan Taksim'deki The Marmara Oteli'nin giriş katındaki Opera Pastanesi'nin vestiyerinde asılı bir paltonun cebine yerleştirilen zaman ayarlı bomba patladı. Patlama iki yaşama mal oldu. 31 Aralık 1994 günü ise Etiler'deki bir eğlence merkezine yine bombalı patlayıcı yerleştirildi. Taraf dergisindeki listede adı geçen eğlence merkezinin vestiyerinde patlayan bombada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Bu saldırıyı da aynı şekilde İbda C örgütü üstlendi. Yılbaşının hemen sonrasında ise Taraf dergisinin 31. sayısında saldırılar bir başarı olarak gösterilirken, yapılan saldırılar fotoğraflarıyla birlikte yayımlanarak cezalandırdık dendi. Ölen ve yaralananlara ağır hakaretler edildiği aynı dergide yayınlanan yazıda, sosyetenin uğrak yerlerinden olan The Marmara Oteli'ndeki Opera Pastanesi'ne yerleştirilen tahrip gücü yüksek patlayıcı, işgalcilerin Noel'ini tam anlamıyla zehir etti. Olayda, Massey Ferguson, traktör fabrikası genel müdürünün kızı Yahudi Yasemin Cebenoyan ölürken, Cumhuriyet Gazetesi sanat yazarı Allahsız Onat Kutlar ağır yaralandı dendi. Ne kanıt var ne de görgü tanığı. Saldırının hemen ardından açıklama yapan Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, her zaman olduğu gibi saldırının faillerinin yakalanması için olayla ilgili başlatılan soruşturmanın hassasiyetle sürdürüldüğünü bildirdiler. Saldırıyı üstlenen İBDC'nin saldırıdan günlerce önce yayın organı olan Taraf Dergisi'nde yılbaşı etkinliklerini günah ilan ederek bombalayacakları yerleri açıklaması, bombaların bu listede adı geçen 3 yerde patlaması ve saldırıdan sonra Taraf Dergisi'nde öldürülen ve yaralananların cezalandırıldıklarının duyurulmasına karşın hiçbir işlem yapılmadı. Adı, adresi, yayın sorumluları ve tüm bilgiler dergide yer almasına karşın Taraf Dergisi ya da sorumluları hakkında polisin ne gibi bir operasyona giriştiği sorusu hep yanıtsız kaldı. Yalnızca savcıların verdiği toplatma kararı nedeniyle derginin imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü statüsü nedeniyle Abdullah Kiracı tutuklanarak cezaevine kondu. Suçluların yakalanması konusunda ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma sürüyor sözünün dışında sessiz kalması ise tepkilere ve örgütle ilgili çeşitli kuşkulara yol açtı. Yetkililer daha sonra olayın İBDC tarafından gerçekleştirildiği konusunda ne kesin bir kanıtın ne de görgü tanığının olduğunu, PKK olasılığı üzerinde durduklarını açıkladılar. Onat'ın sorusunu yanıtlayınız. Onat Kutlar yalnız öykünün, şiirin, düz yazının, sinemanın değil, güzelliğin, sevginin, hoşgörünün, duyarlılıkların da ustalarından biriydi. Ardından birçok yazı kaleme alındı. Yazılarda Kutlar'ın Türkiye'nin geleceğine umutla bakan, hoşgörünün özünü belirleyen bilimsel düşünceye, aydınlığa inanan, insanın içine yaşam sevinci aşılayan ender kültür insanlarından biri olduğu vurgulandı. Cevat Çapan, şiirin Akkor'undan düz yazının bilgeliğine geçtiğinde de, sonra yeniden şiirin görmüş geçirmiş dinginliğine eriştiğinde de hep yaşamın kendini yenileyen sesiyle konuştun bize. Ben sen yerine biz demenin güzelliğini, insan gerçeğini acısıyla, sevinciyle, insanca duyurmanın ölçülülüğüyle. Her zaman gösterişten uzak, her zaman büyük bir cömertlikle, diyor. Nedim Gürsel, bir öykücü olarak Onat Kutlar'dan çok şey öğrendiğini, her şeyden önce onun bir dost olduğunu söylüyor ve şunları ekliyordu. Taşla'da başlayan, İstanbul'un kültür çevrelerinde süren, gerisi gelmese de Türkçe'ye en güzel, en özgün öyküleri kazandırdıktan sonra sinema eleştirileriyle yetkinleşen ve garip bir biçimde şiirle son bulan, daha doğrusu alçakça bir saldırının edebiyattan, şiirden, düşünceden, ne yazık ki çevremizde giderek azalan tüm güzelliklerden koparıp aldığı bir yaşam. Onat Kutlar'ın dürüst, saydam ve gerçekten anlamlı yaşamı ve anlamsız bir son. Kökten dincilerin listesinde kim bilir kimler var daha bilmiyorum. Bildiğim bu hain saldırı sonucunda yitirdiğimiz Onat Kutlar'ın ölümü sadece biz dostlarında değil, o ülkemizin kültür yaşamında kapanması çok güç yaralar açacağıdır. Özdemir İnce, Onat'ın sorusunu yanıtlayınız başlıklı yazısında, Kutlar'ın doğumundan ölümüne kadar Türkiye ile birlikte umut ve umutsuzluk arasında Sırat Köprüsü'nde yaşadığını belirtiyor ve şunları söylüyordu. Yeter ki kararmasının 1 Temmuz 1984 tarihli son mektubunda Türkiye için sessizce haykırıyordu. Niçin ben susmak zorundayım? Açın gözlerinizi, burnunuzu dikin ve kulak kesilin. Çürümeyi duyuyor musunuz? Siz başka türlü görseniz de şu çok yaşlı toprağımızda her günün tufanından arta kalan sayısız şeyin kokuştuğunu, çürüdüğünü biz biliyoruz. Nereye gitseniz yalan ve ikiyüzlülük dokunmuş halıların üstünden geçiyorsunuz. Ama bir koku, dayanılmaz bir koku gelmiyor mu burnunuza? Mektup şu satırlarla bitiyordu. Bırakalım bir yana gevezeliği. Biz kim olduğumuzu biliyoruz. Geleceğin çiftçileri, ama siz kimsiniz? Tacir ya da başka bir şey. Alışverişi bizden iyi bilirsiniz. Öyleyse şu soruya bir yanıt bulalım. Bu alışverişin faturasını niçin ben susarak ödemek zorundayım? Son cümlenin dünden bu yana anlamı artık şu. Bu alışverişin faturasını niçin ben ölerek, öldürülerek ödemek zorundayım? Bu soruyu sorması gerekenler hiç kuşkusuz devletin 40 yıldır intihar edişine, intihar ettirilişine tanık olan, yaklaşan trajik sona engel olmak için ellerinden geleni yapan ve bu uğurda canlarını veren kuşaktaşları değil mi Onat'ın? Bu soruyu yanıtlaması gerekenler şimdi devlet adına, hükümet adına, liderliğini yaptıkları partiler adına Onat'ın ailesine ve Cumhuriyet Gazetesi'ne başsağlığı mesajları gönderiyorlar. Aynı mesajları Uğur Mumcu için, Sivas kurbanları için de göndermişlerdi ve hiç kuşkusuz olmasın bu gidişle mesaj göndermeye devam edecekler. Tek ses, tek yürek. Onatkutlar 14 Ocak günü gözyaşları ve alkışlarla toprağa verildi. Onatkutların öldürülmesine tepki duyan birçok kişi saat 10'da başlayacak törenden bir saat önce Cumhuriyet'e gelmeye başladı. Tören saati yaklaştıkça vatandaşların yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sendika, dernek, demokratik ve mesleki kitle örgütlerinin temsilcileriyle edebiyatçılar, yazarlar, sanatçılar, aydınlar da Cumhuriyet Gazetesi'nin bahçesinde yerlerini almaya başladılar. Kutlar'ın cenazesi adli tıp morgundan ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından gözyaşları arasında alınarak Cumhuriyet Gazetesi'nin bahçesine getirilmesiyle sessiz ama bir o kadar da öfkeli kalabalık sesini yükseltmeye başladı. Törene katılanlar katiller bulunsun çağrısı yaparak Türkiye laiktir, laik kalacak diye bağırdılar. Tören sırasında ilk konuşmayı Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç yaptı. Erinç, Kutlar'ın gazetecilik, edebiyat, sinema ve kültür dünyası için yeri doldurulamaz bir kişi olduğunu söyledi. Erinç, Kutlar'ın "terör, herkesin kaybettiği tek oyun" sözlerini anımsatarak şöyle konuştu. İpekçiyi, Emeçi, Tütengil'i, Doğanay'ı, Cömert'i, Üçok'u, Aksoy'u, Dursun'u, Cebenoyan'ı, Mumcu'yu ve Kutlar'ı öldüren zihniyet, demokratik aydınlarımız ve laik demokrat düşüncenin sesi Cumhuriyet Gazetesi'ni tehdit etmeye devam ediyor. Ancak bilinmelidir ki gözü dönmüş terör ve bağnaz düşünce bu ülkenin topraklarında var olmayacak, kendi ürettikleri öfkenin batağında yok olacaktır. Uğur Mumcu'nun aramızdan koparılışının ikinci yılına yaklaşırken ve Kutlar'ı sonsuz uykusuna uğurlarken terörün toplumsal yaşamı nedenle tehdit ettiğini her geçen gün biraz daha görüyoruz. Toplumda yılgınlığı yaygınlaştırmak isteyen terörizm, umarız ki bir kez daha geri teper ve biz yeniden yitirdiğimiz değerlerimizin etrafında kenetleniriz. Teröre karşı tek bir yumruk olur, barışı ve demokrasiyi savunmak için harekete geçeriz. Daha sonra söz alan PEN Yazarlar Derneği Başkanı Şükran Kurdakul, sevgi, hoşgörünün sabırlı ustalarından biri olarak tanımladığı Onatkutları kaybetmenin üzüntüsü ve önemini dile getirdi. Kurdakul, uygarlık savaşında bir adım geri çekilmek yok, dedi. Cumhuriyet Gazetesi bahçesini ve dışını dolduran yüzlerce insan, konuşmalar sırasında sık sık "Türkiye laiktir, laik kalacak, şeriata geçit yok, Türkiye İran olmayacak" sloganlarını attı. Kültür Bakanı Timurçin Savaş, sözlerine "Kutların anısı önünde saygıyla eğiliyorum" diye başladı. Savaş, konuşması sırasında bazı gruplarca "Katiller nerede? Katiller bulunsun, hesap sorulsun. Kutların katili kontrgerilla ve kahrolsun şeriat" sloganları atıldı. Savaş, "Bu kanlı süreci geliştirenler azınlıktır. Zaten çoğunluk olsalar bu yöntemlere başvurmazlardı. Yeni onatların gelmesi kolay değildir. Türkiye gibi insan kaynağı çok fakat yetişmiş insan kaynağı az olan bir toplumda onatlara sahip çıkmak zorundayız. Onu öldüren karanlık yine de onatın aydınlığında boğulacaktır. Ortalık hiçbir zaman kararmayacaktır," dedi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı törenden sonra Kutlar'ın cenazesi arabaya konularak alkışlarla ve gözyaşları arasında yıllarca emek verdiği Cumhuriyet Gazetesi bahçesinden çıkarılarak Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Cağaloğlu'ndan Kutlar'ın cenaze namazının kılındığı Teşvikiye Camii'ne kadar yürüyen binlerce insan, yol boyunca da "yobazların ipleri sermayenin elinde, kahrolsun şeriat, özgür basın susturulamaz" sloganları attı. Yürüyüş kortejinde, "Sevgili Onatkutlar, karartmayacağız. Sanata ve kültür insanlarına yapılan çirkin saldırıları kınıyoruz. Karanlığa karşı özgür ve demokratik bir Türkiye, Atatürkçü düşünce öldürülemez. Şeriatçı teröre ve faşizme karşı örgütlen" yazılı pankartların yanında, Pir Sultan Abdal Canlar Derneği'nin "Açalım Kızıl Sancağı, gitsin zulmedenin çağı, elimizde dost bıçağı, görelim bakalım nice olur" pankartı ile Atatürkçü Düşünce Derneği'nin "Kalem bizim, kırbaç onların, şimdi biz mi yenildik" pankartları dikkat çekti. Kortejin başında yürüyen Sinesen üyeleri taşıdıkları bir pankarta Kutlar'ın kitabının adını vermişlerdi. Yeter ki kararmasın. İran konsolosluğunun önünde "Türkiye İran olmayacak" sloganları atan kortej, İstanbul Valiliği'nin önüne geldiğinde polis tarafından durduruldu. Kısa bir tartışmadan sonra tekrar yürümeye başlayan kalabalık, bu kez de Sirkeci Garı'nın önünde durduruldu. Yürüyüşün yasal olmadığını söyleyen polis müdürüne kalabalık, "Ölümüze ağlayamayacak mıyız?" diye tepki gösterdi. Kısa bir tartışmadan sonra kortej, "Türkiye laiktir, laik kalacak. Yobazların ipleri sermayenin elinde. Kahrolsun MIT, CIA, kontrgerilla. Katiller bulunsun, hesap sorulsun. Gözaltında kayıplara son. Mollalar İran'a. Yobazlar vuruyor, devlet bakıyor. Dün Maraş'ta, bugün Sivas'ta çözüm faşizme karşı savaşta. Sloganları atarak Teşvikiye'ye kadar yürüdü. Camideki bekleyiş sırasında Cumhuriyeti ve güvenlik birimlerini arayan bir kişi, Teşvikiye Camii'nin hemen karşısında bulunan polis karakoluna zaman ayarlı bomba koyduklarını ve eylemi İBDACİHE'nin gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak yapılan araştırmada ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Kutlar'ın cenazesiyle birlikte Teşvikiye'den Dolmabahçe Meydanı'na kadar yüründü. Daha önceden bu yürüyüşün sessiz olarak yapılmasının istenmesini protesto edenler ise "Suskun toplum istemiyoruz, sustukça sıra sana gelecek" sloganlarını attıklar. Hükümete şeriat yayınlarına destek çıkanlara karşı atılan sloganlar ve alkışlar arasında Dolmabahçe Meydanı'na getirilen Kutlar'ın cenazesi, buradan cenaze arabasıyla defnedileceği Aşiyan mezarlığına götürüldü. On binlerin tek ses, tek yürek olduğu Aşiyan mezarlığındaki defin sırasında Kutlar'ın eşi ve çok sayıda insan gözyaşlarını tutamazken şeriat karşı sloganlar devam etti. Cenaze törenine hükümeti temsilen Devlet Bakanı Yıldırım Aktunay ile çok sayıda bakan katılırken Başbakan Tansu Çiller o gün İstanbul'da olmasına karşın törene katılamadı. Kutlar'ın cenazesinin kaldırıldığı sırada Başbakan Tansu Çiller'in İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzer'e başarılarından ötürü plaket vermesi ise tepkilere yol açtı. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 39.